Ayrım 5. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 43. Bizas'ın yarı tanrı olduğunu da anlattı mı? Namık Karaman'ın toplantısının bitmesini Leyla Barkın'ın evinde bekleyemezdik. Çaresiz ayrıldık küçük Ayasofya'dan. Bir zamanlar görkemli sarayların, kutsal kiliselerin, muhteşem anıtların olduğu bu tarihi bölgenin çok da geniş olmayan sokaklarından geçerek aracımızın yönünü Sultanahmet'e çevirdik. Roma'nın görkemli hipodromu, Osmanlı'nın at meydanı, şimdinin Sultanahmet Meydanı'nda öbek öbek toplanan turistler, Latin istilası sırasında bronz levhaları sökülüp yağmalanmış örme sütunla artık üç başı da yerinde olmayan yılanlı sütunu ve bilmem hangi imparatorun Mısır'dan getirttiği dikili taşı izliyorlardı merakla. Yılanlı sütunun hikayesini annemden dinlemiştim. Sütun, Delfi kentindeki Apollon tapınağından getirtilmiş. Bu sütunun kenti yılanlara, akreplere, çıyanlara ve her türlü haşerata karşı koruduğuna inanılıyormuş. Ancak o kendini bilmez, it kopuk takımından birileri yılanların kafalarını kılıçlarıyla koparınca kenti haşerat basmış. Annem tarihi sevdirmek için böyle ilginç öyküler anlatırdı bana. Yılanlardan birinin başı arkeoloji müzesindeydi, gidip görmüştük. İkinci baş İngiltere'deki bir müzedeymiş. Ne yazık ki üçüncü baş kaybolmuş. Başların yerinde şimdi anlamsız birer boşluk olan yılanlı sütunu, binlerce yıllık iki dikili taşı geride bırakıp turist otobüslerin arasından geçerek Ayasofya'nın yanından Gülhane Parkı'na indik. Gülhane Parkı'nda bu mevsimde tepelerine leyleklerin yuva kurdukları devasa çınar ağaçlarının altındaki güzel yoldan geçerek Sepetçiler Kasrı'na ulaştık. Ama pazar gecesi olayı gören garsonlar gelmemişlerdi. Orada vakit kaybetmektense Zeynep'ten gelişmeleri öğrenmek için emniyet binasının yolunu tuttuk. İkindi güneşini emniyetin bahçesindeki yaşlı erik ağacının genç yapraklarında bırakıp içeriye gün ışığının hiç uğramadığı laboratuvara girdik. Zeynep bilgisayarın başındaydı. Bir yandan ekrana bakıyor, bir yandan da önündeki kağıda notlar alıyordu. Kendini işine öyle kaptırmıştı ki içeri girdiğimizi fark etmedi bile. "Hayrola Zeynep?" diye seslendim şaka yollu. "Ne bu dalgınlık? Cinayeti çözdüm deme sakın." İrkilerek bilgisayarından koptu, bizi görünce gülümsedi. Koltuğundan doğrulmaya çalıştı. Elimle oturmasını işaret ettim. "Keşke başkomiserim." Düzgün dişlerini göstererek gülümsüyordu. "Siz olmadan o iş biraz zor." Ali de benim gibi meslektaşının baktığı ekranda ne olduğunu merak ediyordu. Neye bakıyordun öyle?" diyerek yaklaştı bilgisayara. "Şu çiziktirdiğin notlar da ne? Yoksa evden aldığımız sıva parçalarında maktulün kanı mı çıktı?" Morali bozulur gibi oldu Zeynep'in. "Yok be Ali, test negatif çıktı. Sıvalar luminole mavi ya da yeşil tepki vermedi. Sıvada kan yokmuş." Haklı çıkmanın keyfiyle mırıldandı Ali. "Yani maktulü banyoda öldürmemişler. Neymiş peki sıvayı koyulaştıran? Adamın kiri mi? Belki de Necdet saçlarını boyamıştır ha?" Tatsız bir sesle yanıtladı Zeynep. "O kadarını bilmiyorum ama kan olmadığı kesin. Sıvayı değişik yerlerden mi aldın diye katıldım tartışmaya. Tek bir yerden topladıysam bir şeyler kaçırmış olabiliriz." "Haklısınız başkomiserim ama sıvaları değişik yerlerden aldım. Sanırım cinayet orada işlenmemiş." "Bu da ne ya?" Ali'nin sorusuyla kesilmişti konuşmamız. Gözlerini Zeynep'in bilgisayarına dikmiş söyleniyordu. "Ne şekli bu?" Yaklaşınca ben de gördüm. Kartal başını andıran kocaman bir çizim. Ali gözlerini kartala dikmiş, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Onun duraksamasını fırsat bilen Zeynep, gizemli bir sesle sordu. "Sence ne?" "Ne bileyim, bir kuşa benziyor. Daha doğrusu bir kuş başına. Antika bir şey mi?" Küçük bir kahkaha attı Zeynep. "Evet, antika bir şey. Binlerce yıllık bir antika." Neşesini bastırıp bana döndü. "Ne dersiniz başkomiserim? Sizce nedir bu çizim?" Doğrusu ben de hiçbir şey anlamamıştım. Ama kuşun sınırlarını, ortalardaki birbirlerine paralel küçük çizgileri görünce haritalarında böyle işaretlendiğini hatırladım. Deniz seviyesine yakın olanları beyaz, biraz daha yüksek olan yerleri noktalarla, daha yüksek olanları ise sık çizgilerle. "Harita mı?" "Bravo başkomiserim." "Evet, bir harita. Topografik bir harita. Ama nerenin?" Ne bilelim nerenin? Sıkıldığı açıkça belliydi Ali'nin. Her yer olabilir. Eğlenceli bir ifade belirdi Zeynep'in hafiften sürmeli ceylan gözlerinde. Yapma Ali, pes mi ediyorsun şimdi? Cinayet masasında çalışıyorsun. Kafanı kullansana biraz. Ali kafayı kullanmaya kullanacaktı da başkomiseri gibi onun da aklına bir şey gelmiyordu ki. Bilemeyeceğimizi anlayan Zeynep tüyo verdi. Biz hangi davanın üzerinde çalışıyoruz? Genç yardımcımın yıpranmamış beyin hücreleri benimkilerden önce harekete geçti. Hay Allah diyerek elinin içiyle başına vurdu. Sarayburnu değil mi burası? Biraz daha fazlası. Kendisinin keşfettiği antik bir kenti tanıtır gibi tutku doluydu Zeynep'in sesi. Bizantyon ve çevresi, sikkenin üzerinde adı yazılı olan kent. Daha yakından baktım çizime. Evet, burası gerçekten de tarihi yarımadanın ucuydu ve gerçekten de bir kuş başına benziyordu. Meraklı bir kartal, Avrupa kıtasının devasa gövdesinden başını uzatmış, boğaza bakıyordu. Demek biz Topkapı Müzesi müdüresinin yanındayken Zeynep sadece luminol testiyle uğraşmamış, işini bitirince Bizantyon'u da araştırmıştı. O hevesle anlatmaya koyuldu. Bizantyon'u Bizas diye biri kurmuş başkomiserim. Kollarını göğsünde çaprazlayan Ali ukala bir tavırla başını salladı. Oho, onu biliyoruz zaten. Yunanistan'dan gelen göçmenlerin kralı. Zeynep şaşkınlıkla ona bakarken alaycı bir tavırla sürdürdü sözlerini. Bizantyon'da Bizas'ın yeri anlamına geliyor. Tam bir bozgun havası vardı Zeynep'in yüzünde. Ali ise sevinç içinde bugün yaşadığı ikinci galibiyetin tadını çıkartıyordu. Boşa uğraşmışsın Zeynep'çim. Biz Leyla Hanım'dan bunun dersini aldık. Şu kralla ilgili her şeyi anlattı bize. Öyle değil mi başkomiserim? Başkomiserini de şahit göstermezse olmaz ama benim de tanıdığım Zeynep öyle kolay kolay pes etmezdi. Bizas'ın yarı tanrı olduğunu da anlattı mı? İşte karşı saldırıya geçmişti bile. Poseidon'un oğlu olduğunu da söyledi mi? Zaten bu konulara aklı pek de basmayan zavallı Ali ne diyeceğini bilemedi. Onunla işini bitiren kriminoloğumuz ciddileşerek bana döndü. Bizantyon'un kuruluşuyla ilgili değişik efsaneler var başkomiserim. Aslında artık çıkmam gerekiyordu. Daha Zeyrek'e uğrayıp Namık denen adamla konuşacaktım. Oradan da eve yetişmeliydim. Geç kalırsam Evgenya'ya ayıp olurdu. Ama İstanbul'a dair anlatılan efsaneleri, söylenceleri, hikayeleri her zaman sevmişimdir. Üstelik bu efsaneler üzerinde çalıştığımız bir cinayet davasıyla ilgili ise asla kaçıramazdım. Anlat da biz de öğrenelim o zaman diyerek masadaki boş iskemlelerden birine yerleştim. Süngüsü düşen hemcinsim hala ayakta dikilmeyi sürdürüyordu. Boş iskemleyi gösterdim. Otursana Ali, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Haklısınız başkomiserim. Haklı olduğumu filan düşünmüyordu. Durumu kabullendiği de yoktu. Söyleyecek sözü kalmadığından şimdilik susmayı seçmişti. Eminim ilk fırsatta bunun revanşını almaya çalışacaktı. Zeynep de ondan farklı davranmazdı ya, neyse. Önceleri yadırgadığım, hatta zaman zaman müdahale etmek zorunda kaldığım bu ilişkiyi galiba sonunda anlamaya başlamıştım. Bu onların flört tarzıydı. Evet, böyle inatlaşırken, tartışırken, tatlı tatlı atışırken bir tür heyecan, bir tür mutluluk duyuyorlardı. İşin tadını kaçırmadıkları sürece ben de sesimi çıkarmıyordum. Çünkü bu tartışmalar çoğu zaman soruşturmamıza da yardımcı oluyor, olaya farklı açılardan bakmamızı sağlıyordu. İlk efsane size anlatılan olmalı. Kağıtta yazan notlara şöyle bir göz attıktan sonra sürdürdü Zeynep. Eski Yunanistan'daki Megara kentinin halkı savaşlarda yenilmiş ve yoksul düşmüş. Kralları Bizas, Delfi tapınağının kahinine ne yapmaları gerektiğini sormuş. Kahin de onlara Apollo'nun buyruğunu bildirmiş. Gemilerinize binin, denizleri aşın, körler ülkesinin karşısını yurt tutun. Onlar da bu buyruğa uymuş. Körler ülkesinin karşısına, yani bugünkü Sarayburnu'na gelmişler. Ali anlamamıştı, sıkıntıyla homurdandı. Körler ülkesi de neresiymiş ya? Kızı rahat bırakması için ben açıkladım. Kadıköy Alicim, Kadıköy. Hikayenin bu kısmını ben de biliyorum. Sarayburnu gibi şahane bir yer dururken Kadıköy'ün bulunduğu bölgeye yerleşen göçmenleri eleştirmek için kullanılan bir deyim. Yani siz güzellikleri göremeyecek kadar körsünüz demeye getirmişler. Sadece güzellikleri değil başkomiserim diyerek yeniden söz aldı Zeynep. Bizantyon, üç yanı denizlerle çevrili olduğundan savunmaya da elverişliymiş. Tabii stratejik önemi de var. Boğazdan geçen gemilerden de vergi alıyorlarmış. Haraç desene şuna. Kendi lisanıyla durumu yorumluyordu bizim kopuk. Deli dumrul hesabı, geçenden 3, geçmeyenden 5 akçe. Ve balık sürüleri, kentin başlıca besin kaynağı, palamutlar, uskumrular, lüferler. Daha ne tür balıklar vardı o zamanlar kim bilir diye söylendim içim yana yana. Benim çocukluğumda bile lüfer çıkardı Haliç'ten, hepsinin neslini kuruttuk. Neyse işte, Sarayburnu'nun bu olanaklarını göremeyip Asya yakasına yerleştikleri için onlara kör, köylerini kurdukları yere de Kalkedon demişler. Adamlar hakikaten körmüş ama, diye mırıldandı sonunda ayakta dikilmekten vazgeçip az önce gösterdiğim iskembleye çöken Ali. Sarayburnu dururken insan Kadıköy'e yerleşir mi? Sadece manzarası için bile orada kalırdım be. Bakışları bilgisayarına kaymış olan Zeynep, ekrandaki kartalın gagasına bakarak onayladı. Ben de Sarayburnu'nu seçerdim valla. Bir düşünsene Ali, o zamanlar her taraf ormanlık. Etrafta ne biçimsiz binalar var, ne insan kalabalığı. Arabaları bırak, doğru dürüst yol bile yok. Belki denizde birkaç balıkçı teknesi, yelkenliler, hepsi o kadar. Şehir dediğin yer, küçük bir liman, bir kale, etrafında orman ve deniz. Bir an Zeynep'in anlattığı gibi hayal etmeye çalıştım İstanbul'u. Yok, olmadı. Her yanı betondan bir heyula gibi kaplayan devasa binaların çirkin görünümlerini silip binlerce yıl öncesinin antik kentini canlandıramadım gözlerimin önünde. Zeynep de Ali de susmuştu. Yoksa onlar da benim gibi Bizantyon'u hayal etmeye çalışıyor da bir türlü beceremiyorlar mı derken, hepsi bu mu diye küçümsedi ukala yardımcım. İyi de bunları biliyorduk zaten. Patlama Ali, asıl efsaneyi şimdi anlatıyorum. Bana bakarak sürdürdü Zeynep. Bu efsanenin kökleri Zeus'a kadar uzanıyormuş başkomiserim. Olimpos'un en büyük tanrısı, çapkınlığıyla ünlü Zeus'a. Sanki mitolojiden anlarmış gibi, zaten Yunan efsanelerinin hepsi de Zeus'a uzanır diye yine ahkam kesmeye kalktı Ali. Ama Zeynep duymazdan gelerek sürdürdü anlatısını. Zeus bir gün Argos kralının güzelliğiyle ünlü kızı Io'yu görmüş. Görür görmez de aşık olmuş. Zeus'un yeni aşkı baş tanrıça Hera'nın kulaklarına gitmekte gecikmemiş. Zaten Zeus'un çapkınlıklarından gına gelen Hera, kocasının yeni kaçamağını öğrenince büyük bir öfkeye kapılmış. Zeus'a diş geçiremeyeceğinden sevgilisi Io'dan intikam almak istemiş. Bunu haber alan Zeus, Io'yu korumak için kızı beyaz bir inek haline getirmiş. Ama Hera bunu da öğrenmekte gecikmemiş. İneği kaçırtıp Argos'u başına nöbetçi dikmiş. Zeus durur mu? Hemen Tanrı Hermes'i gönderip Argos'u öldürtmüş. Olanları öğrenen Hera, beyaz inek şeklindeki Io'nun rahatını kaçırmak için ona bir at sineğini musallat etmiş. Io, sinekten kurtulmak için kilometrelerce koşmuş. Boğaza gelince kendini sulara atmış. Yüzerek karşıya geçmiş. Boğaz içinin ilk adı olan Bosforos sözcüğünün anlamı da bu efsaneden geliyormuş. Bosforos Yunanca'da boğa geçidi demekmiş. Neyse işte sinekten ve Hera'nın öfkesinden kurtulmaya çalışan Io'nun yolu sonunda Haliç'e düşmüş. Zavallı Io, Haliç'in tepelerinin arasında Keroessa adında bir kız doğurmuş. Keroessa'yı su perisi Semestra büyütmüş. Ama Keroessa büyüyünce onun da başına bir başka tanrı, denizler tanrısı Poseidon bela olmuş. Bu güçlü tanrıya karşı koyamayan Keroessa, Poseidon'dan hamile kalmış. İşte Bizas, Keroessa'nın karnında taşıdığı o bebekmiş. Bu yüzden büyük bir kral olmuş. Bu yüzden Bizantyon adındaki o muhteşem kenti kurabilmiş. İşte maktulün avucunda bulduğumuz sikke de bu kentin sikkesiymiş. Hayır Zeynep'çim diye karşı çıktı Ali. O sikkeyi Bizantyonlular değil Romalılar bastırmış. Üstelik yüzlerce yıl sonra. Eyvah, yine başlayacaktı bunlar. Sahi Zeynep, Bizantyon ne zaman Romalıların eline geçmiş diyerek araya girdim. Okudukların arasında bu konuda bir bilgi var mı? Ödevine iyi çalışmış, çalışkan bir öğrenci gibi ışıdı yüzü Zeynep'in. Var başkomiserim. Bunlar ne kadar doğrudur bilmiyorum çünkü internette araştırdım. Anlayışlı bir ifadeyle Ali'ye baktı. Aslında sizin Leyla Hanım'dan aldığınız bilgiler daha doğrudur. Ama okuduğum sayfalarda emin olamadı, yeniden önündeki notlara baktı. Evet, şöyle yazıyor. Bizantyon, İsa'dan önce 660 yıllarında kuruluyor. 700 küsür yıl boyunca bir kent devleti olarak yaşıyor. İsa'dan sonra 73 yılında da Roma'nın Bitnia Pontus eyaletine bağlanıyor. Açıkçası biraz şaşırmıştım. Vay be, demek Roma 700 yıl sonra gelmiş. Ben daha evvel zannediyordum. Haklısınız, ben de öyle sanıyordum. Sustu, yüzü bir parça kızardı. Söylemeye utanıyorum ama ben Yunanlılarla Romalıların aynı halk olduğunu sanıyordum. Ne diyebilirdim ki? Bu kentin tarihi konusunda tam bir cahildik. Bırakın Yunan, Roma dönemini, Osmanlı dönemi hakkında bile hiçbir şey bilmiyorduk. Bütün bu bilgisizliğimize rağmen lafa geldi mi utanıp sıkılmadan şanlı ceddimiz diye nutuk atmaya bayılıyorduk. Aklımdan bunlar geçerken tuhaf bir halde olduğumuzu fark ettim. Biz cinayet masasının çalışanlarıydık. Faili meçhul vakalarının sırrını çözmek için tartışmalar yapar, meselenin üzerinde derin derin kafa yorardık. Oysa şimdi oturmuş, arkeologlar gibi kentin gizemini araştırıyorduk. Hoşuma da gitmiyor değildi ama ortalıkta sonuçlandırılması gereken bir cinayet soruşturması vardı. Neyse diyerek iskemleden kalktım. Zeynepçim, otopsi ne zaman yapılacakmış? Yarın başkomiserim, sonuçlar öğleye doğru elimizde olur sanırım. Tamam, ayrıca yarın maktulün evini bir daha ziyaret etmemizde fayda var. Leyla'nın bahsettiği şu sikke koleksiyonunu belki de evdedir. Necdet'i de iyi bir etüt etmemiz lazım. Adam hala üniversitede mi çalışıyormuş, yoksa başka bir iş mi yapıyormuş? Hepsini öğrenelim. Leyla, Necdet hakkında biraz muallak konuştu. Bana bir şeyler gizliyor gibi geldi. Bir de adamın sabıka kaydına bakalım. Pis bir işe bulaşmış mı? Sabıkası yoksa hakkında soruşturma açılmış mı? Onu inceleyelim. Ya şu cerrah, onu soruşturmayacak mıyız başkomiserim? Soruşturacağız Ali. Ben şimdi o derneğe uğrayacağım. Canı sıkılır gibi oldu. Ben de gelsem, burada yapacak bir şey yok. Sen akşam üzeri şu sepetçiler kasrına uğra. O gece çalışan garsonlar belki gelmiş olurlar. Leyla Hanım gerçekten de pazar gecesi orada mıymış? Anlattığı tartışma gerçekten olmuş mu? Aralarında tam olarak ne geçmiş? Hepsini öğren. Yok, ikna olmamıştı. Daha akşama var başkomiserim. Ben de sizinle geleyim, oradan geçerim sepetçiler kasrına. Başıma bir iş gelmesinden mi korkuyordu, yoksa soruşturmada ipin ucunu kaçırmak mı istemiyordu, anlamak zordu. Peki, hadi gidelim o zaman. Birkaç adım atmıştım ki bakışlarım Ali'nin getirdiği sümbüllere takıldı. Hala mis gibi kokuyorlardı. Belki didişmeden flört etmeyi öğrenirler umuduyla güzel kriminoloğumuza döndüm. Zeynep, bu akşam sen de Ali'ye katılsana. Koyu renk gözleri utangaç bir ışıkla aydınlandı. Emredersiniz başkomiserim. Aslında niyetimi anlamıştı ama ben yüz göz olmamak adına resmi bir tavırla açıkladım. Garsonlarla birlikte konuşursunuz. Sorun bakalım, belki restoranın sahibi de tanıyordur Necdet Denizeli. Belli etmemeye çalışmasına rağmen bizim köfte orada sevinmişti bu önerime. Ben döner seni alırım Zeynep. Göz göze gelmemeye çalışıyorlardı. İyi olur, bu arada Necdet'le namı araştırırım ben de. O anda aklıma gelmiş gibi hevesle söylendim. Sahi, sepetçiler kasrına kadar gitmişken akşam yemeğini orada yesenize. Misafirim olmasaydı ben de katılırdım size. Biraz pahalıdır ama manzarası şahanedir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 38.